Ayrım 11. Ana babaların en çok sorduğu soruların cevapları. Dr. Grace Ketterman. Sayfa 111. 7. Eğitim. Erken öğrenme. 11 aylık bebeğime neleri öğretebileceğimi söyleyebilir misiniz? Renkler, sayılar, şekiller ve sözcükler üzerinde duruyorum. Ama nasıl ve ne zaman öğreteceğimi ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu annenin sorusu çok şaşırtıcı. Çünkü bebeğine eğitsel bilgiler öğretmesi gerektiği duygusunu taşıyor. Oysa bu çocuk güvende olmayı, sıcaklık ve yakınlık duygusunu, gülmeyi ve sevmeyi ve hayattan zevk almayı öğrenmelidir. Çocuk görme, koklama, duyma, tatma ve dokunma duyularıyla öğrenir. Okşama, kucaklamayla fiziksel aktivite arasında bir denge olmalıdır. Çocukların oldukları gibi büyümeye ve koşulsuz olarak kabul edilmeye ihtiyaçları vardır. Ana babalar çocuklara bir şeyler öğretme kaygısına düştükleri zaman bu koşulsuz kabullenme bozulmaktadır. Erken öğrenme mümkündür. Bebeklerin birçok sayısal kavramı öğrenebildiklerini biliyoruz. Ama açıkça söylemeliyim ki ben bunun çok istenilir olduğunu düşünmüyorum. Örneğin 3. sınıfa geldiklerinde okula gitmeden okumayı öğrenen çocukların okumayı 1. sınıfa gelene kadar öğrenmeyen çocuklardan daha ileri olmadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle ana babaların çocukları okula başlamadan önce eğitsel beceriler kazandırmak için çok fazla uğraşmamalarını öneririm. Okul öncesi gerekli mi, değil mi? Benim kızım yuvaya gitmedi ve ana sınıfına gittiğinde daha önce yuvaya gitmiş çocuklarla aynı düzeyde olup olamayacağını merak ediyorum. Daha önceden yuvaya gitmiş olan çocukların gitmeyenlere göre bir avantajı oluyor mu? Daha önceki sorudaki anne bebeğiyle ilgili bir soru soruyordu ancak bu anne okul öncesi dönemdeki çocuğuyla ilgili bir kaygı taşımaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar gerçekten de belli becerileri kazanabilirler. Ana sınıfına gitmeden önce çocukların yararlanabileceği bazı beceriler vardır. Eğer düzenli bir yuva deneyimi yoksa çocuğunuzun bu becerileri evde kazanması gerekir. Çocuğunuza sosyal etkileşimde bulunmayı öğretin. Bunun için evinize çocuklar davet edin veya çocuğunuzu çocuk gruplarının içine sokun. Çocuğunuza yuvada öğreneceği temel eğitsel doğruları öğretin. Bu doğrular şunlardır. Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil gibi temel renkler, bazı harfleri ve birden ona kadar sayıları tanıyabilmek, yönergeleri izleyebilmek, saygılı ve uyumlu olmak ve evinin telefon numarasıyla adresini bilmek. Çocuğunuza tuvalet için beklemesini ve onu kullanmasını öğretin. Temel temizlik becerilerini kazanmış olmalıdır. Çocuğunuza bazı temel fiziksel becerileri kazandırın. Örneğin top atmak, hamura şekil vermek, salıncakta sallanmak gibi. Çocuğunuzun bir kere de yaklaşık 15 dakika kadar dikkatini toplayabilmesine yardımcı olun. Eğer çocuğunuzla olmaktan mutluysanız ve kendi yaşıtlarıyla normal bir sosyal etkileşimde bulunmasını sağladıysanız, onu tutarlı, adil ve sevgi dolu bir ortamda yetiştirip disipline ettiyseniz, onunla gurur duyuyor ve iyi yapabileceğine güveniyorsanız, ana sınıfına başladığında diğer çocuklara göre dezavantajlı olmasından korkmanıza gerek yoktur. Okula hazır olma. Ana babaların çoğunun çocuklarını okula ilk götürdükleri günle ilgili karışık duyguları vardır. Bu yeni özgürlüğü dört gözle bekliyorum ama Jonathan'ın dış dünyayı karşılamaya ne kadar hazır olduğu konusunda korkularım var. Bana yardımcı olabilir misiniz? Çocuğunuzun hazır olup olmadığı konusunda kuşkularınız varsa, diğer insanlara sormaktan çekinmeyin. Güvenilir bir akrabanızdan, okuldaki bir öğretmenden veya bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Oğlanlar kızlardan daha yavaş olgunlaşmaktadırlar. Bu nedenle de yaz aylarında doğan erkek çocukları okula daha az hazır olmaktadırlar. Eğer ciddi bir kuşku varsa, çocuğunuz bir yıl daha beklesin. Bunu özellikle erkek çocukları için öneriyorum. Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını saptamak için bazı özel işaretlerden yararlanabilirsiniz. Çocuğunuz bir kalemi elinde tutup başarılı bir şekilde kullanabiliyor mu? Çocuğunuz kendi giyiniyor ve ayakkabılarını bağlayabiliyor mu? Tuvaleti kendi başına tatminkar bir şekilde kullanabiliyor mu? paylaşmayı ve sırasını beklemeyi biliyor mu? Diğer çocukların duygularına saygı gösterebiliyor mu? Gerektiğinde kendisini koruyabiliyor mu? Ya da yardım alabiliyor mu? Duygusal açıdan kendini ifade edebiliyor mu? İhtiyaçlarının farkında mı ve ihtiyacı olanı isteyebiliyor mu? Çocuğunuzun dikkati en az 15-20 dakikalık bir süreyi kapsıyor mu? Çocuğunuza kitap okuyun. Onu televizyondan uzaklaştırıp motor becerilerini ve eğitsel ilgilerini geliştirmek için zaman harcayın. Sonra onu zevkle ve güvenle okula gönderebilirsiniz. Okuma becerilerine göre gruplama. Bir sınıfın okuma becerilerine göre gruplara ayrılması sizce iyi bir fikir mi? Önce yavaş okuyanlarla iyi okuyanların aynı sınıfta olması durumunda ortaya çıkan durumu değerlendirelim. Yavaş olan çocuk hızla kendisiyle ilgili umutlarını yitirecektir. Bu çocuk çok iyi okuyor, o halde ben aptal olmalıyım gibi karşılaştırmaları önlemek için öğretmenler sınıfta bu çocukları gruplara ayırmaktadırlar. Diğer yandan onları ayrı gruplara koymak da onların kendilerini farklı hissetmelerine neden olacaktır. Çünkü belli bir gruba konmuştur. Çocuklar belli değerleri belli gruplara çok çabuk yakıştırırlar. Bir çocuğun hem okuldaki hem de evdeki başarısını belirleyen o çocuğun olduğu gibi kabul edilmesidir. Her çocuğun bazı üstünlükleri ve sadece ona özgü olan özel yetenekleri vardır ve öğretmenlerin ve ana babaların anlaması ve değerlendirmesi gerekenler de bu noktalardır. Çocuklara kitap okumak. Çocuklar hangi yaşlarda ana babalarının onlara kitap okumasından hoşlanır ve gerçekten yararlanırlar? Her yaşta bir ana baba ve çocuğun birlikte vakit geçirmelerinin en hoş yollarından biri iyi bir kitabı paylaşmalarıdır. Bazı ana babalar büyük çocuklara kitap okuma fikrini ihmal ederler. Televizyon, video filmler, video oyunları ve bilgisayarlar hayatımıza girdiğinden beri çocuklar elektronik olarak o kadar eğlenmektedirler ki artık birbirine kitap okumak, hatta bazen birbiriyle konuşmak bile unutulan bir konu oldu. Okumanın o kadar çok yararı vardır ki bunları bir liste halinde vermek istiyorum. Beraber okumak bir samimiyet duygusu yaratır. Beraber okumak okumanın değerini öğretir. Beraber okumak sözcük dağarcığını artırır. İyi bir kitabı okumak iyi değerleri öğretir. Beraber okumak çocuğun okuma deneyimini zenginleştirir çünkü kendi başına okuyamayacağı kadar zor olan bir kitabı dinleyerek anlayabilir. Beraber okumak çocukların kendi kendilerine seçemeyecekleri çeşitlilikte bir edebiyatın içine girmelerini sağlar. Okumak çocukla ana babanın çok zengin bir deneyimi paylaşmalarını sağlar. Yabancı ülkelere yolculuğu, eski zamanlara ya da geleceğe gitmeyi, zorlukları yenmeyi ve gizemleri çözmeyi sağlar. Çocuğunuzla kitapları paylaşırken gerçek bir mutluluk ve sıcaklığı yaşamanızı diliyorum. Çocukların yeteneklerinin kaşifleri olarak ana babalar. Ana babalar çocuklarının yeteneklerini nasıl ortaya çıkarabilirler? Ana babalar gerçek bir kaşif olmak zorundadırlar. Çocuklarının yeteneklerinin nerelerde gizli olduğunu bulmak için hayatlarındaki bütün alanları mümkün olduğu kadar araştırmaları gerekir. Kontrol edilebilecek bazı alanlar şunlardır. 1. Kültür. Çocuğunuzun resim, müzik, edebiyat ve fotoğraf konularını araştırmasını sağlayın. Hayatın bu alanlarındaki kendi ilgilerinizi onlarla paylaşın. 2. Spor ve atletizm. Çocuğunuzun jimnastik, yüzme, koşma, paten, kayak, tenis, futbol, basketbol veya düşünebileceğiniz herhangi bir spor dalına girmesini sağlayın. Bunlar sadece çocuğun yeteneklerini geliştirmekle kalmayacak, bütün hayatı boyunca zevkle yapabileceği veya profesyonel olarak yürütebileceği özel bir uğraş kazanmasını da sağlayacaktır. 3. Doğa. Çocukların doğadan ve doğa hakkında öğrenecek çok şeyleri vardır. Ormanda ya da sahilde oturmak ve doğayı dinlemek veya yürüyüş yapmak çocuğunuza doğanın coşkusunu öğretme fırsatı verecektir. Çocuğunuzun ekoloji, bahçıvanlık veya bir hayvan besleme konusundaki özel ilgisini keşfedebilirsiniz. 4. Bilim. Çocuklar onlara fizik, kimya, biyoloji ve astronominin güzelliklerini tanıtacak bazı deneyleri evde yapabilirler. Bazı çocuk müzeleri de uygulamalı olarak bilim yapmalarına fırsat verebilir. evinizde bir nükleer fizikçi, bir laboratuvar teknisyeni, fizikçi, kaya toplayıcısı veya bir meteorolojist olduğunun farkına varabilirsiniz. 5. Tarih. Yakınızdaki müzeler, yöresel tarihiniz hakkında bir şeyler öğrenme fırsatı verebilir. Eğer ülkenin diğer bölgelerine giderseniz, oradaki tarihi de inceleyebilirsiniz. Belki de çocuğunuzun diğer kültürleri öğrenmeye, eski paralar veya hatıra eşyaları toplamaya olan ilgisini keşfedersiniz. 6. El becerileri. Çocukların inşa etme, yemek pişirme, bahçe işleri veya diğer el becerileri gerektiren etkinliklere olan ilgi ve yeteneklerini küçümsemeyin. İnsanların elleriyle çalışmalarını teşvik eden bir endüstri gelişmiştir. 7. Başkalarına hizmet. Çocuğunuzun evsiz ve kimsesizlere yardım etmeye istekli olup olmadığını anlamaya çalışın. Başkalarına yardım etme isteği ileride seçeceği mesleği de belirleyebilir. Keşfetmek demek, burada söz edilen her alanda çocuğunuzun bir uzman olmasına çalışmak anlamına gelmektedir. Keşiflerinizin ilk önce yüzeysel olmasını sağlayın. Şöyle bir bakın, çocuğunuzun belli alanlara girmesine ve zevk almasına izin verin. Belki de böyle bir basit keşif sayesinde ömür boyu sürdürecek bir mesleğe ilk adım atılacaktır. Bu arada çocuğunuzun ilgi duyduğu en azından bir alanı bulmasına ve müzik ya da pul koleksiyonculuğu, bisiklet ya da bahçıvanlık ne olursa olsun o alanda başarılı olmasına yardımcı olun. Yaptıklarını övün ve kendisi daha derinlemesine bir çalışmayı sürdürecektir. Öğrenme zorluklarının saptanması. Eğer çocukta bir öğrenme zorluğu varsa bunun belirtileri nelerdir? Bazı durumlarda bunları tanımlamak çok kolaydır. En yaygın eksiklik öğrenme ve dil zorluğudur. Örneğin tersine dönebilen harfler ve basit bazı kelimelerle ilgili problemleri olur. Öğrenme zorluğu olan bir çocuk için B harfi D'ye benzeyecektir. Bu tarzda bir öğrenme güçlüğüne çocuğun o harfin doğru şeklini ve sesini defalarca tekrarlayarak ezberlemesi sağlanarak yardımcı olunabilir. Ancak çocukların çoğunda öğrenme zorluğu problemi ve süreci bundan çok daha karmaşıktır. Bazı çocuklar gözleriyle gördüklerini beyinlerinin dış tabakasının yorumlayabileceği bir kavrama dönüştürmekte zorlanmaktadırlar. Aynı durum işitme için de geçerlidir. Çocuğun işittiği şeyler çocuk için anlamlı bir şey olarak yorumlanabileceği beyne gidebilmek için sinirlerden geçemeyebilir. Bu çocukların kısa vadeli hafızalarıyla ilgili problemleri vardır. Çevrelerinde olanları görme veya işitme ve çok kısa bir süre için bile hatırlama konusunda zorluk çekerler. Geçen hafta ya da geçen yıl olanları hatırlayabilirler. Fakat birkaç saniye önce olanları hatırlamakta zorlanırlar. Okuma ve yazma ya da matematik ödevlerini hiç sevmezler. Sözcük bilgileri çok azdır ve yeni sözcükleri söylemekte zorlanırlar. Öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan bazı teknik terimler, işitsel ayırt etme güçlüğü, ifade güçlüğü, okuma güçlüğü, matematiksel güçlükler ve benzerleridir. Bunlar bir çocuğun nasıl öğrendiği ile ilgili tanımlayıcı terimlerdir. Bunların hiçbiri sizin çocuğunuzda yetenek eksikliği olduğu anlamını taşımaz. Sadece öğrenmede bazı zorluklar çekeceği anlamına gelirler. Öğrenme zorluklarını açıklayan diğer bir sorun da dikkatini toplama eksikliğidir. ÇN, dikkatini toplama eksikliğinin Attention Deficit Disorder kısaltılmış hali ADD'dir ve metin içinde bu kısaltma kullanılacaktır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak da bilinir. Böyle bir problemi olan çocuklar genellikle düşüncesiz, unutkan, dağınıktırlar ve dikkatlerini bir seferde birkaç dakikadan daha uzun bir süre bir noktada toplayamazlar. Empati kurma becerileri az olduğu için arkadaşlık kurmakta ve bunları sürdürmekte zorlanırlar. Hiperaktif olanlar yerlerinde duramayıp devamlı kıpırdandıkları ve çevrelerine fiziksel zararlar verdikleri için onlarla birlikte olmak oldukça zordur. Çocuğun çevresini özellikle de sınıfta yoğun ve tutarlı bir disiplin altında tutmak ADD sorunu olan çocuklar üzerinde çok olumlu bir etki yaratabilir. Ayrıca bu belirtileri ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan bazı iyi ilaçlar da vardır. Son olarak Okuldaki ve öğrenmedeki zorlukların duygusal problemlerle ilgisi olabilir. Duygusal çöküntü veya okul ya da evdeki problemler konusunda aşırı anksiyete çocuğun öğrenmesini azaltabilir ve bu da öğrenme güçlüğü gibi görünebilir. Öğrenme ile ilgili problemlerin pek çok nedeni vardır. Nörolojik bazı zayıflıklar doğuştan veya doğum öncesi yaşanan bir durumdan kaynaklanabilir. Kalıtımsal ve aileden gelen bir problem olabilir. Çocuklar kendi başarısızlıklarını veya başkalarının kendilerinden çok ileri gittiğini gördüklerinde cesaretlerini kaybetmektedirler. Sınıfın eğlencesi haline gelerek ya da çeşitli antisosyal davranışlar göstererek bunu telafi etmeye çalışırlar. Bazı özel sınıflar ve özel öğretme teknikleri çocukların bu öğrenme eksikliklerinin üstesinden gelmelerini sağlayabilir. Çocuğunuzun harfleri oluştururken tahta bloklar ya da bir ip gibi hissedebilecekleri ve dokunabilecekleri nesneler kullanmalarını sağlayın. O bunu yaparken harfi yüksek sesle tekrarlayın. Çocuğunuzun kafasını meşgul edebilecek hayatındaki bazı olayların sorumluluğunu üstlenmeye çalışın ki o bunların altında ezilmesin. Çocuğunuzun başarılarını övün ve sorumluluk sahibi olması için disipline edin. Siz sabırlı ve sevecen olduğunuz sürece başarılı olmayı öğrenecektir. Çocuğum okuyamıyor. Oğlum okuyamıyor. 4 yıldır öğrenme güçlüğü programlarına katıldı ve 5 ayrı okula devam etti. Kafamız çok karışık ve çok kaygılanıyoruz. Bu yıla kadar babasıyla birlikte yaşıyordu ve şimdi benimle ve yeni kocamla birlikte. Birkaç haftaya kadar ona daha çok yardımcı olabilmek ve aramızda daha güçlü bir bağ kurabilmek için yarım gün çalışmaya başlayacağım. Bu anne çok haklı bir kaygı duyuyor. Herhalde çocuğu okuması gereken yaşını çoktan geçmiş veya okuması biraz gecikmiş. Okuma güçlüğü programlarına katıldığına göre pek çok yöntemin denendiğini varsayıyorum. Ama yine de bu annenin oğluyla birlikte zaman geçirme kararı çok güzel. Önce okuldaki öğrenme güçlüğü programı uzmanı ile konuşup evde çocuğuyla okulda yapılanları tamamlayacak şekilde nasıl çalışabileceği konusunda öneriler almalı. Daha sonra da evde okuma konusunda çalışmalar yapmak üzere sınırlı bir zaman harcamalıdır. Bu çocuk büyük bir olasılıkla haftada birkaç kere 1 ya da 2 30 dakikalık süreden daha fazla okuma çalışması yapamayacaktır. Anne çocuğun ilgisini çeken bir konuda okumasını sağlamalıdır. Ayrıca onu kütüphaneye götürüp istediği kitabı seçmesine izin vermelidir. Ayrıca ona kitap okuyabilir ve böylece çok iyi bir okuyucu olmasa bile çocuğun edebiyatın geniş dünyasını keşfetmesini sağlayabilir. Belki Define Adası veya Robinson Crusoe gibi klasiklerden bir macera kitabının basitleştirilmiş şekli çocuğun hoşuna gidecektir. Belki de uzay maceraları ya da dedektif romanları gibi modern bazı hikayeler daha çok ilgisini çekecektir. Bu çocuğun son zamanlarda hayatında çok fazla değişiklik yaşadığını düşünüyorum. 5 kez okul değiştirmiş, bir boşanma yaşamış ve evini değiştirmiş. Biraz durağanlıkla birlikte koşulsuz sevgi ve kabule ihtiyacı var. Yaşamı yerine oturdukça ve ana babasıyla sevgi dolu ilişkileri sonucunda özgüveni geliştikçe okuması da yavaş yavaş ilerleme kaydedecektir. Eğer böyle olmazsa anne okuldaki uzmanlardan ve belki de doktorundan çocuğun problemine bir çözüm bulma konusunda yardım istemeye devam etmelidir. Sınıfta kalma. Eğer okuldan çocuklarının bir sınıfı tekrar okuması öneriliyorsa, ana babalar ne gibi sorular sormalıdırlar? Böyle önemli bir konuda karar verirken, ele alınması gereken bir dizi soru vereceğim. Bir çocuğun sınıfta bırakılması önemli bir karardır ve ana babalar bunu dikkatlice değerlendirmelidirler. İlk sorum şu: yaşı ve bedensel gelişimi şu andaki sınıfındaki çocuklara ve sınıfta bırakılırsa olacağı sınıftaki çocuklara ne kadar uymaktadır? Eğer kalırsa katılacağı sınıfta kendini yaşça ve bedenen büyük hissederse buna içerleyebilir ve isyan eder. Böylece sınıfta bırakılmasının hiçbir yararı olmayabilir. İkinci soru: eğitsel becerilerindeki eksiklik hangi boyutta? Eksikliği bütün alanlarda açıkça görülüyor mu yoksa sadece belli bazı konularda mı? Eğer sadece belli konularda eksikliği varsa, özel ders ilerlemesine yardımcı olabilir. Üçüncü soru, sosyal becerileri nelerdir? Eğer çok olgun bir çocuksa, kendisini küçük çocukların arasında kötü hissedebilir. Pek olgun değilse, kendinden küçüklerle daha iyi hissedebilir ve uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Dördüncü soru, diğer seçenekler nelerdir? Özel bir sınıf var mı? Onun gibi çocuklarla başarıyla çalışan bir öğretmen var mı? Bu seçenekler çocuğunuz için en iyi olan kararı vermenize yardımcı olabilir. Eğer cevaplarınızdan bu çocuk yeterince olgun değil, bütün alanlardaki bilgilerinin daha sağlamlaştırılması gerekiyor sonucunu çıkarıyorsanız, çocuğunuzun sınıfı tekrarlamasında yarar vardır. Sınıfta kalan bir çocuğun ana babası. Kızımızın ikinci sınıfı tekrarlaması tavsiye edildi. Biz de bu öneriyi kabul ettik. Çünkü Ağustos doğumlu olduğu için her zaman sınıfın en küçüğü olmuştu. Zaten prematüre doğmuştu ve olgunluk açısından her zaman yaşıtlarından daha geride kalmıştı. Ama sınıf tekrarlama konusunda kendi duygularımızla ilgili sorunlarımız var. Böyle bir karar ilgili herkesi biraz üzebilir. Bununla baş edebilmeniz için birkaç öneri verebilirim. 1. Ana babalar üzüntülerle yüzleşmek zorundadırlar. Her ana babanın çocukları için hayalleri ve idealleri vardır ve bir sınıfın tekrarı bu hayale pek uymaz. Hayalleriniz yıkıldığında ya da siz öyle olduğuna inandığınızda üzülürsünüz. Üzüntünüzü yaşayın ve gerçekleri kabul edin. Bu üzüntüyü yaşayıp kabul ettikten sonra çocuğunuzun da aynı süreçten geçmesine yardımcı olmaya hazır olabilirsiniz. 2. Çocuğun da üzüntüsünü yaşamasına izin verin. Çocuklar bir sınıfı tekrar etmek zorunda kaldıklarında mutsuz olurlar. Çünkü yıllar içinde oluşturdukları sosyal ilişkilerini kaybederler. 3. Sınıfı tekrarlamanın kazançlarını araştırın. Eğitimdeki temelinin sağlamlaştırılmasının, okul hayatının geri kalanına ne kadar yardımcı olacağını görmesine yardımcı olun. Olumlu bir tutum içinde olun ve bu çocuğunuzun da olumlu yaklaşmasını sağlayacaktır. Okulla işbirliği yapın ve bir sonraki seneyi çocuğunuzun okuldaki en iyi yılı haline getirin. Düş kırıklıklarıyla yüzleşmek, onların üstesinden gelmek ve ilerlemek, bir sınıfın tekrarlanması gibi bir durumda bile sizin ve çocuğunuzun öğrenebileceği şeylerdir. Yaratıcılık. Bazı insanlar daha yaratıcı olarak mı doğarlar? Yoksa bu geliştirilebilecek bir özellik midir? Çocuğunuz bir Beethoven ya da Michelangelo olmayacaktır ama hangi mesleği seçerse seçsin, yaratıcı düşünmeyi öğrenmesi iyi olacaktır. Bence her insan yaratıcıdır ama her insanın doğuştan farklı bir potansiyeli ve bu yaratıcılığı ifade edeceği farklı bir alan vardır. Bazı çocuklar yaratıcılık konusunda daha özellikle doğabilir veya belli bir özellik göstermesini sağlayan bir kalıtsal faktör olabilir. Ama heyecanlı ana babalar çocuklarına yaratıcı düşünmenin heyecanını öğretebilirler. Çocuğunuzun ilgi ve beceri alanlarını saptayın. Onu heyecanlandıran şey nedir? Daha çok yaratıcılık ana babanın çocuğu yüreklendirmesine ve ilgi alanlarının gelişmesi için imkanların sağlanmasına bağlıdır. Çocuğun yarattığı her şey fark edilmeyi ve övülmeyi hak eder. Müzik dersleri. Çocuğuna müzik dersleri aldırmak isteyen ana babaların göz önünde bulundurması gereken bazı faktörleri tartışabilir misiniz? Son yıllarda yapılan araştırmalar, müzik derslerinin çocukların özellikle fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle medyada da çocuğun öğrenmesini geliştirme yollarından biri olarak müzik dersleri üzerinde durulmaktadır. Doğal olarak ana babalar çocuklarının hayatlarını en iyi ve en dolu şekilde geçirmelerini isterler. Ve bazı anne ve babalar için bu ders demektir. Bence ana babaların ilk önce düşünmeleri gereken nokta böyle bir öğrenmenin güzelliklerinin yanı sıra zorluklarına da katlanmaya istekli olup olmadıklarıdır. Böyle bir özel beceriyi kazanırken çocukların geçtiği 3 aşama vardır. İlk aşama yeni bir imkanın yarattığı heyecandır. Tuşlara dokunmak ve o küçük komik notaların ne anlama geldiklerini öğrenmek ilginç olabilir. Bu çok kısa sürebilir ve ikinci aşama can sıkıntısı ve pratik yapmanın tek düzeliğine direnme dönemidir. Eğer çocuk bu zor aşamayı atlatabilirse artık uzmanlaşmanın heyecanını tadabilir. Bu süreç içinde çocuklar eğer umdukları kadar hızlı bir ilerleme kaydettiklerini göremezlerse çok ciddi olarak cesaretlerini kaybederler. Böyle bir durumu sizin çocuğunuz da yaşayabilir. Çocuğunuzu müzik derslerine yazdırmayı düşünürken önce çocuğunuzun doğal yeteneklerini değerlendirin. Bence bütün çocuklar müzik öğrenmeli ve değerini de anlamalıdır. Çünkü müzik evrensel bir dildir. Eğer çocuğunuz derslere başladıysa katılıktan ve olumsuzluktan kaçının. Eğer çocuğunuz ilk balayı dönemini geçirdiyse direnme aşamasında bu işi bırakmasına izin vermeyin. Bir plan yapın çocuğunuzun işbirliği ve öğretmenin tavsiyeleriyle. 1. Pratik yapma süresini tahammül edilecek kadar kısa tutun. 2. Dersin öğrenilebilmesine yeterli olacak sıklıkta pratik yapmasını sağlayın. Dersten bir saat önce birkaç saat sıkı bir çalışma yapmaktansa haftada 6 gün 15'er dakikalık tekrarlamalar çok daha iyidir. 3. Müzik aletini pratik yapma sıkıntısı çekmeden sadece eğlence için çalabileceği zamanlar ayarlayın. 4. Kendiniz de müzik aletini çalmaya uğraşın. Çocuğunuzun size bir şey öğretmeye çalışması onun ilgisini çekebilir ve uzmanlığa ulaşmak için gerekli gerçek çabayı göstermesini sağlayabilir. 5. Öğretmene pratik yapmanın eğlenceli yollarını sorun. Örneğin çocuklar balık avlamaya gidip bir çubuk, ip ve mıknatısla çalmaları gereken şarkıların isimlerini köşelerinden ataçla tutturulmuş kağıtları balıklar gibi yakalayabilirler veya bir arkadaşıyla birlikte pratik yapabilirler. Çalışmaları eğlenceli hale getirmenin pek çok yolu vardır. 6. Eğer çocuğunuz öğretmeni ve siz ilgi eksikliğinden dolayı çok yavaş bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorsanız ve çocuğunuz da istiyorsa bırakmasına izin verin. Ev okulu. Çocuğunuzu okula göndermektense evde öğretim vermenin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Son yıllarda ana babaları belli bir programı izleyerek evde öğretim yapmaya teşvik eden bir ev okulu akımı vardır. Bu seçenek okullarla ilgili bazı sıkıntıları olan ana babalara oldukça cazip görünmektedir. Örneğin çok kalabalık sınıflar, özel çocuklar için özel bazı programların eksikliği, yaşıtların olası olumsuz etkileri, kötü alışkanlıkların kazanılması ve bazı dini kaygılar. Okullarla ilgili bu kaygılara katılıyorum ama evde öğretimi seçen kişilerin gerekli donanıma sahip olmadıkları endişesini de taşıyorum. Tanıdıklarımın sadece %5'inin evdeki öğrenimi sağlayabilecek niteliklere sahip olduklarını düşünüyorum. Böyle bir programın gerektirdiği devamlı etkileşimi ana babaların çoğu sağlayamaz. İki yönlü bir rolü üstlenmek zorunda kalırlar. Ana babalıktan öğretmenliğe ve tekrar ana babalığa geçmek hem onlar hem de çocuklar için çok zor olacaktır. Sürekli denetim sağlamak ve aynı zamanda çocukla hoş vakit geçirip gevşemek ve birlikte oyun oynamak bazıları için imkansız olmasa bile çok zordur. Dahası bazı ana babalar çocukların kazanması gereken materyallerle baş edecek eğitim düzeyinde değildir. Fen ve matematik konusunda çok az bilgisi olan ana babalar üst sınıflarda bu konuları çocuklarına öğretmekte çok zorlanabilirler. Ev okulu genellikle ilk öğretim yıllarında uygulanmakta ve daha ileriki yıllarda çocuklar okula gitmektedirler. İlk öğretim yıllarında çocuklar ana babaların etkisine çok açıktırlar ve çevrelerindeki kültürel değerleri ana babaların bakış açısından almaya hazırdırlar. Ama ortaokulda çocuklar yaşıtlarından daha çok etkilenirler ve ev okulundan ortaokula geçmek çocuğun bu döneminde oldukça sarsıcı olabilir. Bu nedenle ev okulunun bazı olumlu yanları olmasına rağmen üzerinde iyice düşünülmeden uygulanmamalıdır. Siz de çocuğunuzda bunu deneyip denemeyeceğinize karar vermelisiniz. Okuldaki problemler. Her çocuğun okulda istendiğini ve sevildiğini hissetmek ihtiyacında olduğunu biliyoruz. Oğlumuzun bu konuda bir problemi var. Sınıf arkadaşlarının kendisini fark etmesi için başını sürekli derde sokuyor. Eğer bir başka çocuk ona vurursa o da dönüp aynısını yapıyor. Başı genellikle dertte. Bazı arkadaşları var ama okula karşı tutumu çok kötü ve gittikçe de kötüleşiyor. Bu çocuk kendini güvensiz hissediyor gibi gözüküyor ve yardıma ihtiyacı var. Her insanın ilgiye ihtiyacı olması çok normaldir ve bu evrenseldir. Çocuklar olumlu ve mutlu bir ilgiyi tercih ederler. Fakat bunu yeterli miktarda alamazlarsa bazen de olumsuz yollara başvurarak fark edilmeye çalışırlar. Çok fazla taşınmış olan çocuklar bazen böyle bir tutum içine girerler. Sürekli olarak arkadaşlarını ve tanıdık yerleri kaybetmenin sıkıntısını yaşıyor olabilirler. Bunun dışında anne ya da babanın yokluğu güvensizlik yaratabilir. Kızların da erkeklerin de hayatlarında her ikisinin de olması gerekir. İşteki sorumlulukları, sağlık problemleri veya fiziksel ya da duygusal mesafeler nedeniyle çocuk ana babasından biri ya da her ikisine de erişemiyorsa kendini değerli hissetme mücadelesi verecektir. Çocuğunuza okulda arkadaşlarıyla geçinemiyor diye acımaktan vazgeçin. Onu yanlış davranışlarının sonuçlarından kurtarmayı reddedin çünkü er ya da geç arkadaşları ve öğretmenleri daha düşünceli ve saygılı davranması gerektiğini öğrenmesine yardımcı olacaklardır. Çocuğunuzun erdem, ilgi ve becerilerini bulun, onları geliştirip teşvik edin ve çocuğunuzun kendisiyle gurur duymasına yardımcı olun. Çocuğunuzun hiperaktif olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bu tür problemler yaşayan çocukların çoğunda dikkatini toplama eksikliği, ADD olduğuna tanık olmuşuzdur. Düşüncesizce davranırlar ve diğerlerine karşı duyarsızdırlar. Bazen sınıftaki güçlüklerini sınıf dışında problem yaratarak kapatmaya çalışırlar. Eğer böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız bir çocuk doktoruna ve psikiyatriste danışın. Disiplin yöntemleri ve ilaçlar çok yardımcı olabilir. Bu arada çocuğunuza evde sosyal beceriler kazandırın. Sırasını beklemeyi, şaka kaldırmayı ve çatışmaları şiddete başvurmadan çözmeyi öğrenmesine yardımcı olun ve iyi olduğu zamanlarda onu övün. 11. ayrımın sonu, sayfa 125.